Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RS FM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 14 Mart 2019 Perşembe günündeyiz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Dün izinliydim ama sizin için bütün gündemi toparladım. Önümüzdeki dakikalarda aktaracağım. Dünyada pek çok gelişme oldu dünden bugüne. Özellikle Türk-Amerikan ilişkileri, S-400, F-35 krizi bağlamında, Suriye sahasında yeni operasyonlar söz konusu. Türkiye-Avrupa ilişkileri Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği raporla yeniden gerildi. Aslında çok da bir farklılık, değişiklik yok ancak böyle de bir gelişme de oldu. Brexit anlaşması beklendiği üzere yine çıkmazda, yine Başbakan Theresa May'in önerdiği anlaşma reddedildi. Bunun yerine anlaşmasız çıkmada reddedildi. Muhtemelen ertelemeye gidecek, ona yarın da tekrar konuklarımla bakacağım. Boeing krizi patlak verdi. Boeing 737 Max tipi uçaklar Etiyopya hava yollarına bağlı uçağın düşmesi söz konusu olmuştu. Size aktarmıştım. Bunun ardından teknik sorunlar yüzünden art arta bütün dünya ülkelerinden açıklamalar yağdı. Yeterince güvenli bulunmadığına dair ve tabii Amerikalılar itiraz da ediyorlar ama pek bir sonuç vermedi. Önümüzdeki 20 dakika içerisinde size dünya gündemini toparlayacağım. Bugün Cezayir'e dönüp bakacağız. 18 Nisan'da Cezayir'de seçimler düzenlenecekti. Ancak 82 yaşındaki efsanevi lider, çok da ünlü bir isim, Cezayir ve Avrupa dünya standartlarında bir isim, Abdülaziz Bouteflika yarışa tekrar 5. kez girmek isteyince protesto dalgası Şubat sonlarında başlamıştı. Geri döndü ülkesine, tedavi görüyordu Avrupa'da ve en sonunda da seçimlerin ertelendiği açıklaması yapıldı. Gençleri anlıyorum dedi ama bir geçiş dönemi ülkede öngördü. Tabii 1990'lı yıllara İslami cihatçı terör damgasını vurmuştu Cezayir'de. Bouteflika'da onun üzerine bir toplumsal uzlaşma kurma vaadiyle gelmişti ama sosyoekonomik problemleri çözebilmiş değil ve yaşı üzerinden yeni bir Arap Baharı Cezayir'e, gecikmeli Arap Baharı olabilir mi tartışmaları var. Biraz buna bakacağız programın ikinci yarısında. Fehim Taştekin'e bağlanacağız. Duvar internet sitesi yazarı, Suriye üzerine kitaplarıyla, Arap isyanlarıyla ilgili kitaplarıyla da tanınıyor kendisi. Cezayir'le ilgili bir yazı da yazmıştı geçtiğimiz günlerde. Çok da dikkat çekici unsurlara vurgu yapmıştı. Onunla konuşacağız Cezayir'deki sürecin nereye gideceğine dair. Başlamadan önce frekanslarımızı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesinden, pop-up'tan oradaki dinleyebilirsiniz. Cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından her yerden bizi dinleyebilirsiniz. Akşam 11 ile 12 arasında tekrarımız var kaçıranlar için ve programın ikinci yarısını da Sputnik'in YouTube kanalından yine canlı yayınlıyoruz. Hem canlı hem de daha sonra izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, Evet, önce Türkiye, Amerika, Rusya ilişkileri bağlamında hem askeri ilişkiler hem S-400 alımı tabii F-35'lerin Türkiye'ye teslimatı hem de Suriye sahasındaki gelişmeler üzerinden başlıklar var. Onları önce özetleyerek başlamak istiyorum. Öncelikle dün Rusya Savunma Bakanlığı Türkiye ile koordinasyon içerisinde Heyet Tahrir-i Şam, yani El-Kaide'nin yeni evrilmiş biçiminin silah depolarına ki yakınlardaki Humeymim üssünü vurabilen İHA'lar bulunduğu belirtiliyor. Alınan istihbarata göre işte oranın vurulduğunu, nokta operasyonlarıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı. Bizzat Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı. Dikkat çekici olan koordinasyon vurgusu, Türkiye'nin haberi olduğu, bilgisi olduğu vurgusu. Tabii Türkiye'den buna bir doğrulama gelir gibi oldu. Bir takım kaynaklar açıklamalar yaptılar. Ancak daha sonra hükümet destekçisi medyanın bu olaya çok fazla yer vermemesi de dikkat çekiciydi. Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında ise 13 Mart'ta Türkiye ile koordinasyon içerisinde Rusya Hava Uzay Kuvvetleri'ne ait uçaklar Heyet Tahrir-i Şam terörist grubunun İdlib şehrindeki silah ve mühimmat deposuna noktasal vuruş gerçekleştirdi denildi. Bu teröristlerin Rusya'nın Humeymim hava üstüne ki burnunun dibinde oluyor. Buraya yönelik hava saldırısında kullanmayı planladıklarını, mühimmat deposundaki silahların vurgusu yapıldı. Türkiye-Rusya ilişkileri, Soçi mutabakatının yerine getirilmemesi gibi sıkıntılar varken bu tarz nokta operasyonları, anlaşmalar icabı Rusya'nın hakkı gözüküyor. Çünkü zaten El-Kaide unsurlarını içermiyor. Dolayısıyla Rusya El-Kaide unsurlarını vurma hakkına sahip olduğunu dile getiriyor. Türkiye'den henüz başka tarz bir açıklama görmedim. Daha ilişkilerdeki sıcak havayı yansıtan açıklamalar eksik değil ama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu biliyorsunuz artık bu sıralar pek dışişlerinin dışında işte içeride yerel seçim kampanyasında görüyoruz kendisini. Akdeniz Üniversitesi kent seçim bölgesinde özellikle burada Rusya lideri Vladimir Putin'le şakalaşacak kadar Rusça konuşabildiğini söylemiş. Dil öğrenmekten bahsederken fırsat buldukça dil öğrenmeye çalıştığını vurgulamış. Rusya bu saldırıyı yaptı. Öncesinde Hama'da cihatçı grupların Hama'nın kuzeyindeki Mihar kasabası yakınlarında bir intihar saldırısına kalkıştıkları ve bunun önlendiği yolunda da bilgi gelmişti. Onu aktarayım. Amerika Birleşik Devletleri ise Suriye sahasında Kuzey Doğu'da bir operasyonu Türkiye ile görüşmüyoruz buna gerek yok açıklaması yaptı. Açıklamada isminin anılmasını istemeyen bir yetkili Türkiye'nin güvenlik kaygılarını gidermek için güvenlik mekanizmasını, güvenli bölgeyi vesaire görüşüyoruz. Ama bir operasyon yapmasını gerektirmiyor bizim açımızdan detayları konuşsak bile vurgusu yaptı. Şimdi tabii Trump'ın 2020 bütçesini size aktarmıştım ben salı günü. Orada pek çok unsur da var. Aynı zamanda Suriye Demokratik Güçleri, YPG'nin asli unsurunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne 300 milyon. IŞİD'le mücadelede sınır ülkelerinin sınır güvenliğini sağlaması için de 250 milyon dolarlık bir pay ayrılmış. Toplamda 550 milyon dolarlık bir pay ayrılmış durumda. Pentagon için 718.3 milyar dolar bütçe talebinde bulunmuştu Donald Trump. Başka şeyler de var bunun içerisinde ama Suriye sahasında böyle bir aid donat programı vesaire de var bunun içerisinde. Onu da belirtmek lazım. O 300 milyon dolar yani Suriyeli Kürtlere gidecek gibi gözüküyor. El Tanaf bölgesinde de küçük bir grup var. Müsavir El Tavra diye anılan bir grup. Onlara askeri destek veriyor Trump yönetimi. Rusya'ya karşı Avrupa'ya destek fonunda ise kesintiye gitmişler. 6,5 milyar dolardan 5,9 milyar dolara düşürmüşler bu sene. Nükleer bu arada düşük tesirli nükleer savaş başlıkları üretimi de olduğuna dair detaylar var. Bu savunma bütçesinde Amerika Türkiye dünyanın en büyük savunma harcamalarına sahip olan ülke. Evet, S-400 meselesine bakmak gerekiyor yeniden çünkü dikkat çekici açıklamalar var. Pentagon Ankara'ya açıkça yeniden eğer bizden Patriot istiyorsanız ve bunun görüşmelerine yeniden başlamak istiyorsanız Rusya'dan S-400 füzeleri almayacaksınız açıklaması yaptı. ABD Savunma Bakan Yardımcısı Vekili Catherine Wilbarger'ın yaptığı açıklama bu yönde. ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanı, Eurocom Komutanı ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Curtis Scaparotti'nin de tekrarladığı bir ifadesi var. Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nde soruları yanıtlarken Türkiye'ye eğer S-400 alınırsa Türkiye'ye F-35 vermemeliyiz tavsiyesi. Bu bir tekrar, geçen hafta da söylemişti. Niyetlerinin de Türkiye'nin iyi bir NATO müttefiki olarak kalmasını sağlamak ve Rusya savunma sistemlerinin modernizasyonundan duydukları kaygıları da iletmiş bu arada. Böyle bir takım gelişmeler söz konusu. Bir savunma bakanı Hulusi Akar'ın bugün açıklamaları vardı. F-35'lerle ilgili olarak, yani Amerika açıkça S-400 alırsanız F-35 gelmeyecek mesajları veriyor. Ama Milli Savunma Bakanı Kasım'da bu uçakların Malatya'ya gelmesini bekliyoruz demiş. Altyapı hazırlıklarımız da tamamlandı demiş. Beraberinde kuvvet komutanlarıyla bir öğle yemeği yemiş. S-400 konusundaki pozisyonlarını tekrarlamış aslında. Çok açık demiş. Etrafımızdaki bütün ülkelerden tehlikeler, tehditler geliyor. Herhalde Rusya'yı saymıyordur burada. Çünkü zaten füzeler Rusya'dan alınıyor. NATO'ya müracaat ettik. Yani bir ara gönderdiler bize patriotları. Hatırlayacaksınız, Suriye sınırında sıkıntı olmuştu. Zaten Suriye'yi kastediyor. Bir başka enteresan tarafı da bu. Ama işte kriterlerimize en uygun teklifi Rusya verdi. Dolayısıyla hani NATO'dan koptuğumuz falan yok. NATO'ya karşı hangi sorumluluğumuz varsa eksiksiz, aksaksız yerine getiriyoruz. Demiş, zaten F-35'lerle ilgili bütün her şeyi de yerine getirdik. Ödemesinde payımızı da ödedik. Parçaların tasarlanması, biz de buna katkı yapıyoruz demiş. Personelimiz eğitim alıyor. Sembolik olarak Amerika'da teslim etmişlerdi ama uçaklar gelmedi. Onu tekrar hatırlatalım. Geçen sene bol bol yayın yapmıştık bu konuda. Bunları söylemiş. Suriye ile ilgili olarak bir şekilde yavaştan işbirliği halinde müttefiklerle bu işleri çözmemiz lazım demiş. Suriye'de Türkiye'ye gelen tehditleri savuşturmak bağlamında hem Membiç'te hem Fırat'ın doğusunda yavaş yavaş da temizliyoruz demiş. Soçi'de Soçi mutabakatı, bu İdlib'deki son Rusya Savunma Bakanlığı'nın nokta atışıyla Heyet Ahrar-ı Şam deposunu vurmasıyla ilgili olarak çok fazla bir şey dememiş. Ama Rusya'yla temaslarımız devam ediyor. Devriyelerin önü açıldı. Koordinasyon merkezi üzerinde çalışıyor. Yani bu merkez kurulmuştu diye benim hatırlıyorum ama merkezi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor şeklinde ifade etmiş durumu Hulusi Akar. Göreceğiz bakalım F-35, S-400 meseleleri üzerinden bu işler nereye evrilecek. Evet, Orta Doğu'dan bir başka başlık. Hasan Ruhani, İran Cumhurbaşkanı 3 günlük Irak ziyaretini tamamladı ve Ayetullah Ali Sistani ile de en yüksek Şii otorite, onunla da görüştü. Açıklama yapılmadı. Zaten pek az konuk ağırlıyor kendisi. En son Kasım'da BM Irak özel temsilcisi Jean Kubis ile bir araya gelmişti. Ahmedi Necat'ın daha önce 2008'de görüşme talebi olmuştu. Onu reddetmişti. Sistani böyle çok mütevazi yaşamıyla tanınan bir isim. Çok da fazla konuşmamasıyla tanınan bir isim. Ama Hasan Ruhani kabul etmiş. Amerika'nın İran özel temsilcisi Brian Hook bundan pek hoşlanmamıştı. Hemen bu görüşme öncesinde İran'ın Irak'ı kendine bağlı bir şehir yapmaya çalıştığını iddia etti. Ancak Amerika'dan gelen bu açıklamalar Ruhani'nin Irak'a tarihi ziyareti ve temaslarını engellemiş gözükmüyor. Bir de 1975 Cezayir Anlaşması var Irak'la İran arasında, ki iyi komşuluk içeriyordu. Saddam Hüseyin bunu çöpe atmıştı ve sonra da biliyorsunuz savaş çıkmıştı. 8 yıl süren savaş. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, işte biz artık bu Cezayir Anlaşması'na dönüş yolunda, vizeleri de kaldırıyorlar bu arada, dönüş yoluna girdik. Saddam'ın savaşının kalıntılarından biri daha ortadan kalktı diye açıklama yapmış. Irak Başbakanı Adile Abdülmehdi de Ruhani'nin ziyaretinden memnuniyetlerini dile getirmiş. Dünyada Irak ve İran gibi güçlü ilişkilere sahip başka iki ülke yok diye açıklama yapmış. Bunu da aktaralım. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, 6 İslam ülkesiyle temas halindeyiz, ilişkilerimiz gelişiyor açıklaması yaptı. Ancak Türkiye ile bir kriz yaşanıyor. Her seçim öncesi olduğu gibi İsrail'de de, genellikle Türkiye'de de bu seçim krizleri birbirlerine laf yetiştirince Türkiye ve İsrail liderleri seçimde kullanışlı bir malzemeye dönüşüyor. Kürtlere soykırım uygulamak ve siyasi muhalifleri cezaevine tıkmakla suçladı. Netanyahu Erdoğan'a Twitter'dan yapmış açıklamayı, şaka gibi demiş kendisi. Kürtlere soykırım uygulayan, Kuzey Kıbrıs'ı işgal eden bir diktatör ve bana, İsrail Devleti'ne, İsrail ordusuna demokrasi ve savaş etiği hakkında öğütler veriyor, şaka gibi ifadesini kullandı. Erdoğan çok öfkeli yanıt verdi. Ey Netanyahu, kendine gel. Sen zalimsin. Sen 7 yaşındaki Filistinli yavruları katleden zalimsin. Allah'ın izniyle bu millet ayakta olduğu sürece hiç kimse ezanların semalarda yankılanmasına engel olamaz. Kudüs davasını bize unutturamaz dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hepsinden tepkiler geldi Netanyahu'ya. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, Albert Einstein'dan alıntı yapıp delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir dedi. Herhalde seçimlerde bu işin malzeme yapılmasına dair söylemiyor mu? Söylemiyor galiba. Velhasıl durum bu. Cezayir, biraz sonra konuşacağız Fehim Taştekin'le. 18 Nisan seçimi bir krize dönüşmüştü. 82 yaşındaki Abdülaziz Bouteflika tekrardan aday olduğu için gençler sokaklara çıkmıştı ve dünyada o kadar yaşlı ki gençleri yönetmemesi lazım tarzında bir takım analizler ortaya atılmıştı. Tabii bu arada Cezayir'in çok ciddi sosyoekonomik sorunları var. 1990'larda 200 bin insanın öldüğü, oğulların annelerini başlarını örtmüyorlar diye katlettiği cihatçıların korkunç savaşı vardı. Tabii ki Cezayir ordusu da kirli savaşla yanıt vermişti ve çok büyük katliamlar olmuştu. Ortaya yolsuzluklardan azade olmayan ordunun yarattığı elitist hattan azade olmayan bir yönetimde çıktı. Bouteflika bunları değiştirmeye soyundu. 1999'da ordunun da desteğiyle seçildi. Sandıktan ikinci turu iptal etmişti çünkü ordu ve böylece İslamcılar ayaklanmışlardı. Bouteflika çok önemli bir isim. Birazdan konuşacağız Fehim Taştekin'le. Cezayir'de aslında 19 yaşında Cezayir bağımsızlık kahramanı olacak serüveni başlıyor. 25 yaşında bağımsız Cezayir'in ilk bakanlarından oluyor. Ve hemen Dışişleri Bakanı Gençlik Bakanlığından sonra yapıyor. Üçüncü dünyanın sesi oluyor aynı zamanda kendisi. Arafat, Yaser Arafat'ın meşhur 1974 tarihli Birleşmiş Milletler konuşması Bouteflika sayesinde yapılabiliyor. Çünkü o dönemde BM Genel Kurulu'na başkanlık ediyor kendisi. Ayrıca pek çok başka üçüncü dünyaya hizmetleri var. Çakal Carlos'un rehine problemini çözen o Che Guevara'ya hoş geldin diyen Bouteflika. Nelson Mandela, genç Nelson Mandela ilk askeri eğitimini Cezayir'de alıyor. Kanatlarını açıyor. Siyah panterlerin liderlerinden isimler oralara sığınıyor. Hakikaten önemli bir isim Bouteflika. Öyle hani 82 yaşında yaşlı maçlı denilebilecek bir isim değil. Cezayir'in kendi tarihini değerlendirsek ama Cezayir'in problemlerine de 1999'daki seçilmesinden ve sonraki seçilmelerinden sonra çok da deva olabilmiş gözükmüyor. Bakalım, erteletildi şimdi seçim. Önümüzdeki dönemde yeni bir anayasa, bir geçiş dönemi planlanıyor. 2019'un bunlarla geçeceği söyleniyor. Cezayir'e neler getirecek? Fehim Taştekin'e de soracağız bütün bunları. Evet, bakıyorum başka, vaktim azalıyor. Orta Doğu'da Amerikan Senatosu Yemen'deki savaş askeri desteği sonlandıracak tasarıyı 30 gün içerisinde askeri unsurların çekilmesi tasarısını kabul etmiş vaziyette. Suudi Arabistan'da 10 kadın başörtüsü problemlerinden tutun da kadınların Suudi Arabistan'da normal hayata katılımlarına uzanan ama tabii bu devlete aykırı, devletin çıkarlarına aykırı hareket etmekle itham ediliyorlar. İşkence gördüklerini söylüyorlar. Onlar hakim karşısına çıkmış ama gözlerden uzak tabii, kimse de göremiyor bunların yargılanmasını. İran'da ise insan hakları aktivisti ve avukat Nesrin Sotu da başörtüyü eleştirdiği için 33 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 10 yılını yatacak, 148 kırbaç da yiyecek. Siyasal İslamcılıkla yönetilen ülkelerde işler böyle yürüyor maalesef. Suudi Arabistan'ın bir de insan hakları komisyonu var. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'e de bolca para yedirdikleri yolunda iddialar çok yansımıştı gündeme. Kaşıkçı cinayeti bizim iç meselemizdir demiş. Ağır bir suç ve talihsiz bir kaza demiş bir yandan da. Uluslararası boyuta taşınmasına karşı çıkmış bu komisyonun başkanı Bandar El Ayban. Evet. Avrupa'ya bakmak istiyorum. Avrupa Parlamentosu'nda Kuzey Akım 2 Almanya'ya gidecek olan hat bu. Çok da 55 milyar metreküplük gaz geçecek. Bunun durdurulması kararı yönündeki karar, tavsiye kararı kabul edilmiş vaziyette. Rusya-Almanya ilişkilerini derinden etkileyecek bir şey. Amerikan Temsilciler Meclisi de zaten bu hatın olmamasını istiyor. Euronews'ta Rusya'nın Avrupa seçimleri var. Mayıs ayında buna karışacağı yolunda, siber kampanya yapılacağı yolunda iddialar yeniden gündeme taşındı. ABD Temsilciler Meclisi Kırım'ın Rusya'nın parçası olarak tanınmasını yasaklayan bir karar onayladı. Kırım'da 16 Mart'ta referandumla yeniden Rusya Federasyonu ile birleşmişlerdi ve ezici bir çoğunlukla, zaten nüfusun çoğunluğu Rusça konuşanlardan oluşuyor, onu belirtelim. Türkiye-AB ilişkilerinde Avrupa Parlamentosu parlamentosunda dün Türkiye'yle müzakerelerin askıya alınmasını öngören rapor kabul edildi. Burada tabii Türkiye'deki hukuki süreçler, hapishaneye tıkılanlar, gazetecilerin bağımsız bir biçimde iş yapamamalarından tutun da en son kadına şiddet maddesini de eklediler. Aday bir ülkeyle müzakerelerin askıya alınması çağrısı ilk kez üyelik sürecindeyken yapılmış olundu. Kati Piri, raportör, insan hakları konusunda Türkiye'nin çok daha fazla şeyler yapması gerektiğini söylemiş. Tabii Türkiye'den hemen tepkiler geldi. Ömer Çelik, AKP sözcüsü. Bu arada aynı tepkiler de geliyor. Yok hükmündedir. Ankara sürekli yok hükmündedir diyor. Ama bir yandan da Avrupa ile ilişkiler devam ediyor. Aşırı sağın penceresinden bakmakla itham etmiş Avrupa Parlamentosu'nun Ömer Çelik. Dışişleri Bakanlığı'ndan da tabii tepkiler var. Onu da belirtelim. İbrahim Kalın'dan tepkiler var. Adalet Bakanı'ndan tepkiler var. Bu arada AB dış politika şefi Federica Mogherini'nin Türkiye'ye mülteciler için mali yardım programı kapsamında 1.5 milyar euro göndereceklerini açıklaması var. Sığınmacılar bağlamında bakıyor artık Avrupalılar Türkiye'ye. Onu belirtelim. Almanya ile gazeteci problemi. ZDF Televizyon'un İstanbul Büro Şefi Jörg Brasse. Basın kartı uzatılmamıştı. Epey bir gerilim oldu ve sonunda yenilenmiş, geri dönecekmiş ama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hapse tıkma tehdidinin ardından Alman medyası, Almanların %80'inin Türkiye'ye seyahat etmek istemediklerini yazmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Uluslararası İyilik Ödülleri, anlam veremedim pek ama iyilik ödülleri diye bir şey varmış. Bunun beşincisi düzenlenmiş. O vesileyle AB ülkelerine çattı. Dünyayı çatışma kavga değil barış kurtaracak demiş Cumhurbaşkanı. Evet. AB ülkeleri hem Mısır'la en son yapılan Şarm el Şeyh toplantısında Avrupalıların Arap ülkeleriyle yaptıkları onu eleştirmiş. Mısır'da idam cezası var demiş. AB ülkelerinde idam hani yasaktı demiş. Öyle bir takım açıklamaları var Cumhurbaşkanı'nın. Ha, Netanyahu'ya çıkışları da burada zaten. Efendim Brexit, Britanya parlamentosu hükümetin Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşması yani çıkış anlaşmasının revize edilmiş halini de reddetti. 242'ye karşı 391 oyla. Birkaç oylama yapılmıştı. Anlaşmasız ayrılık da yeniden reddedilmiş vaziyette. Bu Theresa May buna itiraz etmişti. O yüzden bir yenilgi daha aldı. Ertelemeye gidilmesi bu akşam oylanacak. Biz de yarın bakacağız Brexit meselelerine ama Avrupa Konseyi, AB Konseyi anlaşmasız ayrılık ihtimalinin ciddi bir biçimde arttığı kaygılarını dile getiriyor. Almanya Başbakanı Merkel ise Britanya'ya net ve kapsamlı önerilerde bulunduklarını, düzenli bir ayrılışın olması yönünde hedefleri bulunduğunu dile getiriyor. Ama anlaşmasız senaryo olabilir diyor Avrupa kanadı. May ise Brexit'in uzun süre ertelenebileceğini ilk kez dile getirdi. Bakalım bu akşam ne olacak? Evet. Az vaktim kaldı. Sarı yeleklerle ilgili Fransa'da isyan biraz etkisini yitirmiş vaziyette. Eylemcilere hapis ve para cezası öngören yasa tasarısını Fransa Ulusal Meclisi biraz daha sert cezalar bunlar onaylamış vaziyette. Yasağa rağmen gösteriye katılanlara 6 ay hapis, 7 bin euro para cezası veriyor. O kadar paraları yoktur bu sarı yeleklilerin bir kısmının. Orta sınıf 7 bin euro verirlerse az buz para değil onlar için. Polis şiddetine tabii soruşturma açıyorlar. Biber gazı kullanımına dair polisin 174 soruşturma açıldığını belirteyim size. ABD ile Taliban Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi büyük ölçüde konusunda mutabakat sağladı. Halilzad Amerikalı temsilci, özel temsilci Katar'da süren barış görüşmelerinin bitişiyle uzlaşmayı ilan etti. Böylece Amerikalılar 1970'lerde Sovyetler Birliği komünist bloğu çökerteceğiz diye cihatçı gruplara verdikleri destekte 10 yıllar sonra Taliban yönetimine böyle tavizler vermek durumunda kaldılar. Çin bu arada Hindistan-Pakistan arasında gerilimin tırmanmasına neden olan 44 Hindistan askerinin ölümüne sebep olan aşırı İslamcı Cammu-Keşmir bölgesindeki saldırıların arkasında gözüken Ceyş-i Muhammed aşırı İslamcı grubun lideri Mesut Asar'ın BM Güvenlik Konseyi'nin yaptırım listesine alınmasına karşı çıkmış Çinliler. Kendileri bu arada Doğu Türkistan'da cihatçılardan çekiyorlar, eğitim merkezleri kuruyorlar ama iş Pakistan'a gelince dost Pakistan'ın arkasında durmuş BM Güvenlik Konseyi'nde. Ve Venezuela elektriğine kavuştu. Amerika'dan kaynaklanan ve Amerikan destekli kendi kendini başkan ilan eden Jose Guaido'nun parmağı olduğunu iddia ettikleri elektrik sabotajları ve kesintileri sibernetik ve elektromanyetik saldırılar yüzünden oldu diyorlar. Ülke enerjisinin %80'ini sağlayan Guri hidroelektrik santraline karşı yapılan sabotaj. Nihayet elektriğe kavuşmuş Venezuelalılar birkaç günlük sıkıntı tabii dünyaya Venezuela'da yönetim değişikliği, rejim değişikliği için epey malzeme sağladı. Maduro'nun da devlet başkanında tuhaf açıklamaları olmadı değil. Elektriğin yavaş yavaş geleceğini duyururken halkına elektrik tedarikinin yeniden sağlanması için dua edin dedi. Duayla mı geliyor elektrik? Enteresan bir durum. Evet, yani solcular olarak sahip çıkıyor insanlar, solcu olarak sahip çıkıyorlar ama böyle açıklamalar da yapıyor kendisi. Yine de tabii bir sabotaj söz konusu burada, onu belirtmek lazım. Şimdi Amerikalı diplomatların da ülkeden çekilmesi lazım. Askeri darbe işe yaramış gözükmüyor. Amerikalılar Türkiye gibi Venezuela'ya desteğini kesmeyen ülkeleri de ticaret açısından tehdit etmeye devam ediyorlar. Bu siber hikayeler önemli, sabotaj tehditleri önemli. Bu yüzden Rusya'da da kendi internetlerini tesis etmek için yola koyulmuş gözüküyor. Federasyon Konseyi sahte bilgilerle mücadele gibi meseleleri gündemine almıştı ama bir de internet, kendi internetlerini tesis etmek üzere kolları sıvıyorlar. Çünkü Amerikalıların ve Batı'nın bir tuşa basarak ülkeyi kaosa sürükleyebileceği tehdidi. Artık internetin de aslında ortak insanlığın aracısı haline gelmekten çıkıp onda uluslaşması söz konusu olabilir. Böyle bir tehlike var. Ve son olarak Boeing'i aktaracağım size. Boeing'de Etiyopya Hava Yolları 157 yolcusuyla düşmüştü. Boeing 737 MAX 8. Onlarca ülke, aralarında Türkiye var. Britanya'sı, Avrupa Birliği, Norveç'i, zaten Norveç tetikledi. Güney Afrika'sı, Vietnam'ı. Hepsi 737 MAX tipi uçakların kullanımına izin vermeme kararı aldılar. Arda arda güvenlik sorunları nedeniyle. Amerikan Federal Havacılık İdaresi bu konuda araştırmalara başladı ama pek de yani uçuşları durdurmak için bir gerekçe yok deseler de, Türkiye'de bu arada THY'nin de siparişleri de vardı, elinde Boeing 737 de vardı. Hakikaten Boeing firması büyük darbe yemiş gözüküyor. Amerika'da da Trump'ın talimatıyla uçuşlar yasaklandı. Rusya'da var bu arada. Bu Boeing meselesine önümüzdeki haftaki tartışmalar çerçevesinde biraz daha eğilmeye çalışacağız efendim. Evet bakıyorum diğer başlıklar biraz iki gün birikince böyle oluyor. Biraz ara verelim. Raşit Taha'dan Yaraya Hi dinleyelim. Az sonra Fehim Taştekin'le buradayız. Cezayir'i konuşacağız, bizden ayrılmayın. We'll be right back.
Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar Fehim Taştekin var. Hoş geldin yayınımıza Fehim.
Merhaba, hoş bulduk.
Teşekkürler Fehim katıldığın için. Cezayir'le ilgili izliyoruz Şubat sonundan bu yana. 18 Nisan seçimleriyle ilgili epey bir gürültü koptu. Abdülaziz Bouteflika ki Cezayir için efsanevi bir başkan, dünya içinde öyle olduğunu herhalde belirtmek lazım geçmişi itibariyle. Ama 82 yaşında 5. kez adaylığını koymak isteyince ortalık birbirine girdi. Cezayirliler 1990'lardaki radikal İslamcı terörü ve ordu teröründe elbette unutmuş gözüktüler ve epey bir grevler ve ortalığın karışmasından sonra 18 Nisan seçimi ertelendi. Bouteflika yine evet. Başta. Şimdi bir yandan da Arap Baharı atıfları yapıldı ki aslında herhalde artık Arap coğrafyasında bahar kelimesi çok da iyi algılanmıyor. Ya da öyle mi? Ben mi yanılıyorum? Bilmiyorum. Ya da belki de belli kesimlerde algılanıyor demek lazım. Ne oldu Cezayir'de Fehim? Sen bir toparladın ve açıkçası evet. Çok da iyimserliğe pek de yer bırakmayan da bir resim çıkıyor.
Yani tabii ki Cezayir'in kendi özel deneyimleri var ve bu deneyimleri dikkate almadan çok genel bir Arap Baharı çerçevesinde değerlendirmemiz yanlış olur. Ben biraz kendi sırasını savdı dedim ve 2011'de bu yüzden sessizdi her taraf kavrulurken Cezayirliler ki çok önemli siyasal tecrübelere sahip evet. Bir halk partileri de öyle. Daha sessizdiler, tecrübeliydiler. Tabii ne oldu da 2011'i bu kadar sükunetle atlattılar? Öncesinde işte Cezayir aslında kendi Arap Baharı'nı 1990-91'de bir şekilde yaşamıştı. O zamanki seçimde İslami Selamet Cephesi, FIS diye Fransızcadan kısaltma. Bunlar birinci turda sandığı göğüslediler. Fakat ordu müdahale etti. İkinci turda bunların iktidara gelmesine izin vermedi. Şimdi sonrasını işte 10 yıl süren ve kara 10 yıl diye de bilinen kanlı süreç darbesini vurdu. Bu süreçte FIS'in içindeki radikal selefi kanatlar silahlandılar. Çok feci bir kendi anlayışlarına göre bugün IŞİD'in evet. IŞİD'den bildiğimiz yöntemleri evet. Kullanarak
oğulların annelerini öldürdüğü başörtüsü takmadığı evet, için evet, değil mi? Evet. Öyle bir
mahim yani bir... çok feci katliamlar, tecavüz her şeyin olduğu bir kirli savaş. Tabii ordu da aynı taktikleri evet. uygulayan bir yaklaşımla bu şiddet sarmalı Cezayir'i öyle hale getirdi ki artık uzlaşmak Cezayir'de yani su gibi aziz hale geldi. Bunu sunan, bu fırsatı sunan tabii ordunun desteğiyle, ordunun adayı olarak da evet. Ordu kendi çözümünü üretti daha doğrusu. Evet.
Evet. Peki Fehim, şimdi Abdülaziz Bouteflika...
Bouteflika'ydı, onu diyecektim.
Evet, şimdi hemen Bouteflika'ya sen açarken sormak istiyorum. Şimdi çok tartışıldığı için, kendisi tartışıldığı için. 82 yaşında evet, epey yaşlı ve sağlık sorunları var. Hatta halk içine epey yıllardır çıkmıyor. İsviçre'de tedavi görüyor vesaire ama... Diğer yandan da hani bu çok enteresan, önemli de bir adam. Bağımsızlık kahramanı, bu medyen rejimin aslında uzun süre uzakta kaldı bu ordu rejiminden kendisi. Ama bu medyenin yanında savaşmışlardan. 25 yaşında bakanlık yapmış. Bir de üstelik 3. Dünya'da da çok ünlü, çok efsane bir isim. Yasar Arafat'ın 1974'te BM kürsüsüne çıkmasının müsebbibi. Çakal Carlos'tan tutalım da Che Guevara'ya. 3. Dünya'daki hemen her şey, Nelson Mandela'nın ilk eğitimlerini Cezayir'de almasının müsebbibi. İşte Kara Panterler Çinlilerden. O kadar da ünlü bir isim ki Komünist Çin'in o dönemde Birleşmiş Milletler'de temsil edilmesinin en yüksek sesli savunucularından da bir tanesi kendisi. Çok da şey bir isim. Sonra uzaklaşıyor, işte Dubai'ye gidiyor vesaire. Tekrardan senin dediğin gibi 99'da böylesi bir background'la diyelim, böylesi bir perde arkası, bir misyona sahip bir isim olarak 99'da döndü ve pek çok şey önerdi topluma. Bir barış ve adaletin tesis edilmesi yolunda ateşkesi görüştü, müzakere etti, bir takım şeyler açıkladı ama pek de hayata geçiremedi galiba. 99'dan bugüne nasıl bakmak lazım bu Bouteflika'ya?
Şimdi yani bu çok önemli sözünü ettiğin, aslında diplomasinin beyni, Cezayir diplomasisinin uzun süre. Tabii ki burada yani yaptığı açılımlar bir şekilde o iç çatışmayı bitirecek bir uzlaşma zeminindeydi. O tecrübeyi çok iyi kullandı. Ama zaman içerisinde kirlenmeler, yolsuzluklar, işte bildiğimiz o hedeflerden, değişim hedeflerinden sapmalar Bouteflika'yı yıprattı. Ama geriye dönük de yani halk bir daha bir 10 kara yıl daha yaşamamak için Bouteflika'ya inanılmaz kredi açtı. Evet. Bouteflika yani Cezayir'in bağımsız savaşı sonrasında elde ettiği bir zemin var. Yani bağlantısızlar hareketinin doğuşuna da büyük bir şekilde önemli katkı sağlayan bir zemin. Bu zemini ve itibarı Bouteflika hem içeride hem dışarıda yeniden tesis etti. Afrika Birliği'nin içindeki rolünü tekrar kazandı. Ve birçok yerde de arabulucu girişimlerini devreye soktu. Cezayirlerin bu konudaki tecrübesi önemli. Yani sadece Bouteflika değil, birçok yerde, birçok çatışmada Cezayir'in önemli arabulucu misyonuyla yatıştırıcı, uzlaştırıcı rol aldığını biliyoruz. Hı hı. Bu dönemi yeniden canlandırdığı için kredisi büyük tabii ama
içeride. Nepotizm,
dışarıda da öyle, yani sadece içeride değil, dışarıda da öyle. Yani bütün komşularla ilişkilerde, yani Arap Baharı sırasında da aslında çok müstesna bir pozisyon edindi. Bu pozisyon yani Libya'da tarafları işte barıştırma girişimleri, Tunus'ta özellikle yani İslamcılarla sol kanat arasındaki uzlaşma çabalarında Bouteflika'nın rolü önemliydi. Buna benzer çok örnekler sıralayabiliriz. Bunlar önemli prestij kaynağı ama bunu işte üçüncü döneme uzatmak isteyince anayasayı değiştirmesi gerekti. Biraz rahatsızlığa yol açtı bu. Çünkü yani tamam ama bundan sonra yani iki dönem çok iyi, başarılı, teşekkür ederiz ama üçüncü dönem hadi tamam bir fırsat daha verelim. Ama bu dördüncü döneme geldiğinde işte insanlar hayır demeye başladılar bu sefer. Bunu sürükleyen nedenler var. Yani sadece Bouteflika değil. Yani bir sistem oturdu. Evet. Bu sistemden hem ordu içerisinde hem bürokrasi içerisinde hem de iş dünyası içerisinde bu sistemden artık rant sağlayan bir çıkar elit kesim oluştu. Bu kesim Bouteflika'yı zorluyor. Yani Bouteflika'yı belki şu anda yani 2013'teki felçten sonra pek görünemiyor ama arkadan Bouteflika'nın arkasından hala bu rant düzenini sürdürmeye çalışan birileri var.
Peki,
başta kardeşi olmak üzere. Peki, bunlar zorluyorlar ya da bu sistemin devamını istiyorlar. Evet.
Peki bir şey soracağım. Şimdi burada şöyle bir sıkıntılı bir şey var. Tabii yaşına başına rağmen dünyada pek çok yaşlı lider de var. Yani işte Bernie Sanders'a 80'lerinde. Mesele sadece yaşla da bitmiyor tabii. Rahatsızlık, hastalık da burada önemli ama yerine niye yenilenemiyor diye bir soru var. Şimdi bu hükümet kabineyi değiştirdi. Bu 18 Mart seçimlerini ertelikten sonra Nureddin Bedoui gelmiş gibi gözüküyor. Biraz da güçlü bir kişilik, İçişleri Bakanıymış kendisi. kendisi. Evet. Öyle görüyorum ben de karşılaştırmalı okuma yaptığım zaman. Şöyle bir sıkıntı da var herhalde. Bu tarz tarihsel anlamda çok kanlı dönemler yaşamış ülkelerdeki dönüşüm daha zorlaşıyor. Genç kanattan liderlik çıkmıyor. Halbuki Bouteflika 25 yaşında bakan olmuş. Biraz da böyle evet. Hakikaten çok dramatik. 20. yüzyılda hani aynı şey Libya için geçerlidir ya, 30 yaşındadır Albay Kaddafi ülkesinin kaderini belirlemeye başladığında. Böyle bir tuhaf bir durum var ortada. Niye yenilenemiyor? Bu hep çıkar şebekesini öyle bir çıkar şebekelerine dayalı bir sistem kurmak mı acaba buradaki problem? Toplumun geniş kesimlerini kapsayacak ve sürece katacak bir mekanizma yaratamamak mı? Nasıl tartışılıyor? Sen Fransa'dan da izliyorsundur, orada Cezayirliler de çok. Evet. O açıdan soruyorum.
Yani bir burada Kurtuluş Cephesi FLN hala çok güçlü.
Evet.
Ve o bağımsızlık savaşının şeyini, ağırlığını hala üzerinde koruyor. Yani bu bir şekilde bu kadar bağımsızlık savaşı sonrası bu bir sendroma dönüşüyor galiba. Yani ezeli ve ebedi parti gibi ve bunu aşmak o kadar kolay değil. Bir de yani bu dönüşümü tıkayan birazcık da sistemin kendisi. Burada bir parantez açmak lazım. Çok konuşulmayan bir şey. Aynı şey Mısır'da da geçerli. Tunus'ta da aslında da geçerli. Tunus'ta biraz daha soft ama Mısır ve Cezayir birbirine çok andırıyor. Ordu faktörü çok önemli burada. Ordunun birçok şeyin arkasında olması, sistemin garantörü olarak bulunması. Yani biz parti konuşuruz ama partiden çok daha öte ordu var. Ordu burada birçok şeye izin vermiyor ve yani Bouteflika'nın da aslında onca tecrübesine rağmen lider koltuğuna gelebilmesi ordunun bir tercihiydi. Ordu ayarlıyor. Bugün yine ordunun çok güçlü bir şekilde sahnede olduğunu görüyoruz. Hissettirdi. Yani iki açıklamayla.
Tabii.
Birinci açıklaması herkese gözdağı veren, biz buradayız bir yere gitmedik diyen bir açıklamaydı. İkincisinde de halkı da koruyan ama sistemi de bir şekilde koruyacağını taahhüt eden daha dengeli bir açıklamaydı. Ama bu şunu gösteriyor, yani bir türbülansa izin vermeyecek ordu. Temel sorun, yani Mısır'da da çok insan var, çok parti var aslında, çok grup var. Burada da çok insan var ama sürükleyici bağımsızlık döneminin figürleri gibi sürükleyici isimler yok, çıkmıyor.
Çıkamıyor.
Toplumsallık kazanamıyor. Var, entelektüeller var, az değil ama toplumsallık kazanamıyor. Koşullar, demek ki koşullar bunu bu insanların bir şekilde bir dalgayı arkalarına almalarına engel oluyor. Bir de şimdi aslında genel çerçeveye baktığımız zaman sol tandanslı yapılar ya da bağımsızlıkçı yapılar, anti sömürgeci yapılar ve bunlardan beslenen partiler birçok yerde kredisini tüketti ve özgürlükleri de yok ettiler. Bu dönemde İslamcılar alternatif haline geldi. Yani
ama onlar da özgürlük genel vaat etmiyorlar. Bir de
onlar
üstelik
da özgürlük vaat etmiyorlar. Bunlar tecrübe edildi. Şimdi yani bu tecrübeden sonra yeni bir kuşak, kuşağın çıkması lazım. Yani siyasal matematik olarak düşünürsek Mısır'da 2013 darbesiyle Müslüman kardeşler işte hezimete uğratıldı. Yani kendi icraatlarıyla 2012-2013 arasında darbeyi tetikledi. Önemli bir alternatif gibi durulan İslamcı alternatif burada hezimete uğradı. Libya'da herkese hiçbir şey olamadı. Tunus'ta bir denge bulundu iktidar paylaşımı sayesinde. Yani hezimet olmadı ama onlar da aslında savdılar, sıralarını savdılar. Şimdi Cezayir felaket bir şekilde İslamcıları daha iktidara buluşturmadan bir darbeyle yok etti ama burada aslında yerel yönetimlerde bir tecrübeleri vardı. Bu tecrübeler Cezayirlileri korkuttu. Yani 1990-91 arasında bir yıllık tecrübeleri var. Bu tecrübeler de Selefiler kendilerini dayattılar. Başörtüsü zorunluluğu getirmek dahil, alkollü yerlerin kapatılması dahil. Buna benzer uygulamalarla İslamcıları bir yıl içerisinde ne yapacaklarına dair işaret fişeklerini çaktılar. Hı hı. Genel seçimlere giderken de ordu zaten çok feci bir şekilde önlerini kesti.
Evet.
Ama bu Cezayir halkına da bir şey oldu. Yani alternatif anlamında İslamcılarla ilgili geniş bir algı evet. oluşturdu. Şimdi diyoruz ki işte yani bu dehşet tecrübelerden sonra merkezi partiler ya da bağımsızlığı önderlik etmiş partiler de artık miadını doldurduğuna göre yeni şeylerin ortaya çıkması lazım. Halkta bir ürkeklik var. Yani halk...
Evet ama şöyle yeni... resimler görüyorum Fehim. Ya vaktim çok kalmadı. Birkaç dakika daha senden devam etmeni isteyeceğim ama mesela ben de bakıyorum. Birincisi Arap isyanlarını bahar diyerek desteklemiş bütün batılı medya, think tankler hepsi Cezayir'deki değişimden çok umutlanmış vaziyetteler. Yine bir şey olmadı. Venezuela'da da aynı şekilde hükümeti değiştirmek için bir... Yani rejim değişikliği yanlıları diyelim. Gençler geliyor, açılın tarzında bakıyorlar. Sonra o gençlerin böyle fotoğraf karelerinde şeyi görüyorsunuz. Erdoğan gibi lider istiyoruz dediklerini görüyorsunuz. Şimdi ortada bir şeylerle çok tutmuyor galiba, uymuyor galiba.
Yani tabii orada Sosyalist Parti, İşçi Partisi, evet. ondan sonra yani solda bunlar çok çok güçlü değiller. Yani Hı-hı. olamıyorlar. Bunun dışında liberal ve iş dünyasından temsilciler var. Gençlere yaslanan partiler ve liderler var. Onlar da çok ciddi bir momentum yakalayamadılar aslında bakarsan. Bir de yani FIS tecrübesinden sonra Müslüman kardeşlerin kendi özel şeyi var. Siyasal mücadelesi var. Şimdi... onlar da fırsat kolluyorlar. Yani biz FIS'ten farklıyız gibisinden. Tabii FIS'te şöyle bir şey vardı. Milletin Hı. kafası karışabilir. Ya bu FIS ayrı Müslüman kardeşler ayrı ne oluyor falan diye. FIS yasaklı. Liderleri de yasaklı. Yani FIS'te iki damar vardı. Bir ılımlı selefi bir damar vardı. Abbas Medeni'nin başını çektiği. Bir de yani Belhaç'ın başını çektiği affedersin. Selefi damar vardı. Zaten yani bu aslında çok garip bir şekilde bu damarın bu kadar güçlenmesinde rejimin de payı var.
Tabii.
Çok payı var hem de.
Tabii.
Yani bir taraftan seküler bir devlet dayatması var. Bir taraftan da Fransız etkisine, sömürgeciliğine karşı İslamcılığı çare olarak Hı-hı. destekleyen ve okul kitaplarına işte Muhammed Gazali'yi vesaire taşıyan bir şey var, bir anlayış var. Hı-hı. O zaman içerisinde bu selefi akımlara da bir yol açtık. Onlar dediğim gibi sonra çok radikal tecrübelerle Cezayir'i çok felaket yerlere taşıdılar ve sürüklediler. Bugün Müslüman kardeşler biraz daha farklı bir yerden meseleyi tutmaya çalışıyorlar. Tabii halk onlara karşı da çok güçlü rezervlere sahip. Yani yeniden aynı şeyleri yaşamak istemiyorlar. Baktığımız zaman özetle tabloda bir sol, liberal ya da İslamcı güçlü bir alternatif şu anda gözükmüyor. Yani hepsi var, hepsi sahadalar, hepsi bir şeyler söylüyor. Gençler de var. Gençlere hitap eden liderler de var kuşkusuz. Ama böyle ipi göğüsleyecek, gerçekten değişimi getirecek. Kimse ne istediğini tam söylemiyor. Yani şimdi 5. dönem olmasın. Hı-hı. Peki arkasında tabii ki bu taklikanın arkasında bir artık bir rant çetesi var. Yani çete Hı-hı. diyorlar zaten.
Evet.
Bu gitsin. Ama sisteme dair, reforma dair tam olarak kim ne istiyor?
Onlar ve
bunu evet. halka bunu sunacak, güçlü bir çıkış yapacak bir şey de gözükmüyor.
Yok. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Fehim Taştekin değerlendirmelerin için. Vaktimiz de açtık biraz. Şarkıyı da atmak zorunda bıraktılar beni. Evet. Evet. Çok teşekkürler. Sağ ol. Ağzına sağlık.
Hoşçakalın.
Tabii Cezayir'e daha bakacağız, konuşacağız. Çok önemli bir ülke ama anlaşılan o ki 2019'u da Buteflika ile geçirecekler. Ondan sonra bir geçiş süreci, öyle söyleniyor. Referandum, yeni anayasa hazırlanması, bir ulusal bir konferans toplanması söz konusu olacak. Bu nereye varacak hep birlikte göreceğiz. Eksen'den hoşçakalın diyelim, yarın buluşmak üzere tekrar.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.